Ayrım 4.
İşte bütün engelleri yıkan bu tüfek oldu. Kino için ulaşılmaz bir şeydi tüfek. Eğer bunu bile almayı düşünebiliyorsa zihninde yepyeni ufuklar açılmış, hayallerini dizginleyecek hiçbir şey kalmamış demekti. İnsanoğlunun hiç gözü doymaz, ne kadar çok versen o kadar çok ister denirdi hep. Sanki kötü bir şeymiş gibi bu. Oysa insanoğlunu diğer türden ayıran, sahip olduklarıyla yetinen hayvanlara üstün kılan da bu özelliği değil miydi? Sıkış tekipiş oturdukları yerden çıt çıkarmadan kinoyu dinleyen komşular bu akıl almaz düşler karşısında başlarını sallamakla yetindiler. Arkalardan bir adam tüfek diye mırıldandı. Tüfek alacak. İncin ezgisi kinonun kulaklarını tırmalayan bir perdeye yükselmişti artık. Yuan'la hayretten irleşmiş gözlerle kinoya baktı. Kocasının bu cesareti, bu coşkun hayal gücü şaşırtmıştı onu. Engeller bir tekmede yıkılmıştı. Kino'nun üzerine tuhaf bir güç gelmişti. Kino İnce'ye baktığında bu kez de Koyotito'yu gördü. Bir zamanlar aralık bir kapıdan gördüğü gibi ufak bir okul sırasında oturuyordu oğlu. Üzerine bir ceket giymişti. Yakalığı beyaz, geniş kravatı ipektendi. Üstelik önündeki kocaman kağıda bir şeyler yazıyordu Koyotito. Kino hırçın bakışlarla süzdü komşularını. ''Oğlum okula gidecek.'' dedi. Kulübeye bir sessizlik çöktü. Yuan'ın soluğu kesilir gibi oldu. Kocasına bakan gözleri parladı. Acaba olur mu gibilerden kucağındaki Koyotito'ya kaçamak bir bakış fırlattı. Kino'nun yüzü sanki gelecekteki bu güzel şeyleri görüyormuşçasına ışıl ışıldı şimdiden. ''Okuyacak benim oğlum, kitapları öğrenecek.'' dedi. ''Yazı yazmasını da öğrenecek, hesap yapmasını da. O bunları bilince biz de özgür olacağız. O bilince artık biz de bileceğiz.'' Kino incenin içinde kendini ve Yuan'la'yı gördü. Kulübedeki ocağın başında oturmuşlar, kocaman bir kitaptan bir şeyler okuyan Koyotito'yu dinliyorlardı. İşte İnci bunları yapacak dedi. Hayatında hiç bu kadar çok konuşmamıştı Kino. Ansızın içine bir korku düştü. Kendi konuşmasından ürktü. Avcunu sımsıkı kapattı, İnci karanlıkta kaldı. Bilip bilmeden şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen adamların duyduğu korkuyu duydu Kino. Komşular olağanüstü bir olaya tanık olduklarının farkındaydılar. Bundan sonra tarih Kino'nun incesinden başlayacak, bu an yıllar sonra bile hatırlanıp konuşulacaktı. Eğer Kino'nun dedikleri gerçekleşecek olursa, onun şimdiki halini hatırlayacaklar, gözlerinin nasıl da parladığını, kelimelerin ağzından nasıl döküldüğünü hatırlayıp şöyle diyeceklerdi. Yepyeni bir adam olmuştu. Üzerine olağanüstü bir kuvvet, bir cesaret gelmişti. İşte o anda başladı her şey. O günden bugüne Kino büyük bir adam oldu, ben de oradaydım, kendi gözlerimle gördüm. Yok eğer Kino'nun planları gerçekleşmezse bu kez de şöyle diyeceklerdi komşular. Her şey o anda başladı. Üzerine bir çılgınlık, bir kendi bilmezlik geldi. İpe sapa gelmez laflar etmeye başladı. Tanrı kimseyi o hale düşürmesin. Evet, Tanrı cezalandırdı Kino'yu. Bu düzene baş kaldırdığı için cezalandırdı. Ben de oradaydım. Adamın aklını oynattığı o anı gözlerimle gördüm. Kino sıkılı yumruğuna baktı. Doktorun kapısına vurduğu eldi bu. Eklemlerin üzerindeki deri sıyrılmış, kanayan yerler kabuk bağlamaya başlamıştı. Gün batımı yaklaşıyordu. Yuan'la şalını bir hamak gibi beline doladı, bebeği içine yatırdı. Sonra ocağa gitti. Küllerin arasından bir kor bulup üzerine çalı çırpı ufaladı. Bunu yerleyerek ateşi canlandırdı. Komşuların yüzlerinde alevlerin ışığı oynaşmaya başladı. Akşam yemeği vaktinin geldiğini, artık evlerine gitmeleri gerektiğini biliyorlar ama canları hiç gitmek istemiyordu. Hava iyiden iyiye kararmıştı artık. Yuanda'nın yaktığı ateş sazdan duvarlara tuhaf gölgeler düşürüyordu. Derken ağzından bir fısıltı yayıldı. Peder geliyor, rahip geliyor. Erkekler şapkalarını çıkarıp kapının önünde dikildiler. Kadınlar şallarını yüzlerini örtüp bakışlarını kaçırdılar. Kino ve ağabeyi Yuan Thomas ayağa kalktılar. Az sonra kulübenin kapısında rahip belirdi. Saçları ağarmış, yaşı ilerlemiş, yüzü çökmüş bir adamdı bu. Ama bakışları genç ve keskindi. Bu kulübelerde yaşayan yerlileri bir alay çocuk olarak görür, onlara çocuk muamelesi yapardı. Kino dedi rahip. Yüce bir insanın adını koymuşlar sana. Kilisemizin büyüklerinden birinin adıdır bu. Bu sözleri bir kutsamaymış gibi söylemişti. Senin adaşın çölleri ehlileştirmişti. Halkını doğru yola getirmiş bir insandır. Bunu biliyor musun? Kitaplarda yazılıdır bu. Kino Yuanda'nın kucağında yatan Koyotito'nun başına bir göz attı. İçinden bir ses bir gün oğlun o kitaplarda neyin yazıp neyin yazmadığını bilecek diyordu. İncinin ezgisi susmuş, onun yerine kulaklarında sabahki ezgi çınlamaya başlamıştı. Kötülüğün, düşmanların ezgisiydi bu. Ama pes pederden belli belirsiz çalıyordu. Kino bu uğursuz ezginin kimden geldiğini anlamak için komşularına baktı. Rahip yeniden konuşmaya başladı. Duyduğuma göre büyük bir servet bulmuşsun. Epey büyük bir inciymiş. Kino avcını açıp rahibe doğru uzattı. İncinin iriliğini, güzelliği karşısında bir an rahibin soluğu kesilir gibi oldu. Sonra şöyle dedi. Umarım sana bu hazineyi bağışlayan Tanrı'ya şükretmeyi unutmazsın oğlum. Dua et ki Tanrı ileride sana doğru yolu göstersin. Kino bu sözlere karşılık başını sallamakla yetindi. Onun yerine Yuan'la konuştu alçak sesle. Edeceğiz peder, dedi. Hem artık evleneceğiz de. Kino öyle söyledi. Onay bekler gibi komşularının yüzüne baktı. Onlar da ciddi ciddi başlarını salladılar. İlk önce böyle hayırlı işlere niyet etmenize sevindim, dedi rahip. Tanrı sizi kutsasın çocuklarım. Arkasını dönüp sessizce kulübeden çıktı. Komşular çekilerek ona yol verdiler. Ne var ki Kino avcını sımsıkı kapamış, kuşku dolu gözlerle etrafındakileri süzüyordu. Kötülüğün ezgisi kulak tırmalayıcı bir perdeye yükselmişti. İncinin ezgisini bastırmaya başlamıştı. Komşular birer ikişer evlerine gitmek üzere ayrıldılar. Yuan da ocağın başına çöktü. Haşlanmış fasulye dolu çömleği ateşin üzerine oturttu. Kino eşikte durarak dışarı baktı. Her zamanki gibi burnuna başka evlerin ocaklarında tüten dumanın kokusu geliyor, puslu gökte yanıp sönen yıldızları görüyor, gecenin nemli havasını iliklerinde hissediyordu. Rutubetten korunmak için battaniyesini burnuna doğru çekti. Sabahki sıske köpek yanına geldi. Rüzgara kapılmış bir bayrak gibi kendini yere atıp yaltaklandı. Kino başını eğip baktı ama görmedi onu. Ufukları yarıp ötesine geçmiş, dışarıda buz gibi yerde tek başına kala kalmıştı. Kendini yapayalnız, korumasız hissediyordu. Cırcır böceklerinin ötüşünde, ağaç kurbağalarının yaygaralarında, su kurbağalarının vıyaklamalarında sanki hep kötülüğün ezgisi vardı. Kino hafifçe ürperdi. Battaniyesini daha bir sıkı sarındı. İnciyi hala avucunda taşıyor, pürüzsüz yüzeyinde yayılan sıcaklığı hissediyordu. Arkasında Yuana'nın mısır ekmeği hamurunu saca dizmeden önce pat pat vurarak düzelttiğini duydu. Kulübeden yayılan aile sıcaklığı içine bir güven duygusu veriyor, aile türküsü kulaklarına tıpkı bir kedi yavrusunun mırıltıları gibi geliyordu. Ama artık geleceğe dair kehanetlerde bulunmuş, bir anlamda geleceği yaratmıştı Kino. Yapılan planlar artık birer gerçekti. İnsan bir kez geleceğini tasarlamışsa onu yaşamış sayılırdı. İnsanın kafasında kurup gözünde canlandırdığı bir şey tıpkı diğer gerçekler gibi bir geleceğe dönüşürdü. Asla yok edilemezdi ama her türlü saldırıya açıktı. Bu nedenle Kino'nun geleceği de bir gerçekti artık. Üstelik Kino onu tasarladığı andan itibaren bu geleceği yok etmeye niyetli, pek çok güç de harekete geçmişti. Kino bunu biliyor, bu saldırılara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini hissediyordu. Bir şeyi daha biliyordu Kino. Talih denen şey insanoğlunun yaptığı planları sevmez, kazara olanlar dışında insanın başarılı olmasını da istemezdi. Biliyordu ki Felek kendi çabalarıyla başarıya ulaşan bir adamdan muhakkak öcünü alırdı. İşte bu nedenlerden dolayı Kino plan yapmaktan oldum olası korkardı. Ne var ki planı yapmıştı bir kere, yok edemezdi. Daha şimdiden saldırıları göğüslemek için dünyaya karşı sağlam bir kovuk örmeye başlamıştı Kino. Gözleri ve zihni tetikte, gelecek tehlikeyi kolluyorlardı. Kapıda dururken iki adamın yaklaşmakta olduğunu gördü. Adamlardan biri elinde bir fener taşıyor, fenerin ışığı hem önlerindeki yolu hem de adamların bacaklarını aydınlatıyordu. Adamlar Kino'nun bahçesini çevreleyen çitin aralarından geçerek kulübenin kapısına kadar geldiler. Kino gelenlerden birinin doktor, diğerinde sabah doktorun kapısını açan uşak olduğunu gördü. Gördüğü anda da yumruğundaki sıyrıklar sızlamaya başladı. ''Bu sabah gelmişsiniz ama evde yoktum.'' dedi doktor. ''Ama işte ilk fırsatta bebeği görmeye geldim.'' Kino eşikte durmuş, evin girişini kapatıyor, kafasının içindeki kabaran öfke gözlerinden fışkırıyordu. Öfkeyle beraber korku da vardı. Halkının yüzyıllar süren esareti onda da derin izler bırakmıştı. ''Bebek iyileşti sayılır.'' dedi kısaca. Doktor gülümsedi ama yağ torbalarının içinde yüzen gözleri hiç mi hiç gülmüyordu. ''Bazen akrep sokması değişik bir etki yapar sevgili dostum.'' dedi. ''Önce gözle görülür bir iyileşme olur, sonra hiç beklenmedik bir anda püf diye götürüverir.'' Dudaklarını büzerek bu gidişin nasıl da çabuk olacağını gösteren bir üfleme sesi çıkardı. Bir yandan da küçük çantasını kıpırdatarak ışığa doğru tutuyordu. Kino'nun soyunun her türlü mesleğe özgü, araç gerece hayran olduğunu, bu aletlerin mucizeler yarattığına inandığını biliyordu. Yumuşak bir sesle konuşmasını sürdürdü. Bazen de bir bacağı topal bırakır, bir gözü kör eder ya da sırtına kambur çıkarır. Akrep sopmasını iyi bilirim sevgili dostum, tedavisini de bilirim. Kino öfkeyle nefretin korkunun içinde eriyip gittiğini hissetti. Kendisi bilmiyordu ama belki de doktor biliyordu. Bu adam da var olacak bilgiye karşı kendi cehaletini ortaya süremezdi. Kapana kısılmış, kendi soyunun yüzyıllardır düştüğü tuzağa düşmüştü. Kitaplarda yazılı olduğu ileri sürülen şeylerin gerçekten var olup olmadığını öğrenene kadar da kurtulamayacaktı bu kapandan. Kino tehlikeyi göze alamazdı. Hele de Koyutito'nun hayatı, sağlığı söz konusuyken. Kenara çekilerek doktorla uşağına yol verdi. Onların kulübeye girdiğini gören Yuan'la ocağın başından kalktı. Korkuyla gerilerek odanın öte ucuna gitti. Şalıyla Koyutito'nun yüzünü sakladı. Doktor yaklaşıp elini uzatınca bebeği göğsüne bastırdı. Soran gözlerle Kino'ya baktı. Kino'nun yüzünde ateşin ışıkları oynaşıyordu. Kino başını olumlu anlamda salladı. Ancak o zaman Yuan'la bebeğin doktorun kollarına bıraktı. "Işığı tut," dedi doktor. Uşak feneri kaldırınca doktor Koyutito'nun omzundaki yarayı açıp şöyle bir baktı. Yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Sonra bebeğin göz kapaklarını tutup kaldırarak içlerine baktı. Koyutito kucağında diller gibi çırpınarak bilmiş bir tavırla başını salladı. "Aynen düşündüğüm gibi," dedi. "Zehir içine işlemiş. Çok yakında tüm vücudu saracak. Gel bak." Tekrar Koyutito'nun göz kapağını kaldırdı. "Gördün mü? Bak morarmış." Kino kaygıyla baktı. Ve bebeğin göz kapağının iç kısmının gerçekten morumsu bir renkte olduğunu gördü. Hep mi böyleydi yoksa yeni mi olmuştu bilmiyordu. Kapan kurulmuştu bir kere. Kino tehlikeyi göze alacak halde değildi. Doktorların yuvalarına gömülü gözleri biraz sulanır gibi oldu. "Ona bir ilaç vereceğim. Belki zehrin yayılmasını engelleyebilirim," diyerek bebeği Kino'ya uzattı. Sonra çantasından içi beyaz tozla dolu küçük bir şişe, bir de jelatin kapsül çıkardı. Kapsülü beyaz tozla doldurdu. Ağzını kapadı. Bunu ikinci bir kapsülün içine koydu. Ardından şaşırtıcı bir ustalıkla işe koyuldu. Bebeği kucağına oturttu. Alt dudağının çimdikleyerek ağzını açtı. Tombul parmaklarıyla kapsülü onun dilinin üstüne tükürüp atamayacağı kadar geriye yerleştirdi. Sonra yerde duran pırkiye testisini kaptığı gibi bebeğin ağzına dayadı. Ona zorla bir yudum içirdi. İlaç mideye gitmişti. Tekrar bebeğin göz kapaklarına baktı. Dudaklarını büzerek düşünceli bir tavır takındı. Sonunda bebeği Yuhanna'ya geri verdi ve Kino'ya dönüp şöyle dedi. "Tahminimce bir saate kalmaz zehir harekete geçer. Verdiğim ilaç işe yarayabilir ama belli de olmaz. Ben bir saat sonra tekrar gelirim. Çok geç kalmadıysak onu kurtarabilirim." Karamsar bir tavırla içini çekti. Arkasını dönüp kulübeden çıktı. Uşak da elinde fenerle onu takip etti. Şimdi Yuhanna korku dolu gözlerle yavrusuna bakıyordu. Kino yaklaştı. Yuhanna'nın bebeğin yüzünü örttüğü şalı kaldırıp dikkatle baktı. Derken aklına bebeğin göz kapağına bakmak geldi. Bu niyetle elini uzattı. Ancak o zaman incinin hala avucunda olduğunu fark etti. Duvar dibindeki bir sandığa gitti. İçini kurcalayıp bir parça bez buldu. İnciyi bu beze sardı. Sonra kulübenin köşesinde bir çukur kazdı. İnciyi çukura koydu. Üstünü kapattı. Yeri belli olmasın diye toprağı iyice düzledi. İşi bitince ocağın başına çökmüş, kaygıyla bebeği gözlemekte olan Yuanlan'ın yanına döndü. Doktor evine varmış, koltuğuna kurulmuştu. İkide bir saatine bakıyordu. Hizmetkarları bir tepsi içinde sıcak kakao, kek ve meyve getirdiğinde hoşnutsuz gözlerle tepsiyi süzdü. Komşu evlerde ileride daha çok konuşulacak olan haberler ortaya dökülmüş, bu konuda ilk sohbetler yapılmaya başlamıştı. Komşular parmaklarıyla birbirlerine incinin boyutunu gösteriyorlar, okşar gibi hareketler yaparak ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Bundan sonra hepsinin gözü Kino'yla Yuan'la da olacak, zenginliğin onları şımartıp şımartmadığına bakacaklardı. Paranın yüzü sıcaktı tabii, doktor bile kalkıp Kino'nun kulübesine kadar gelmemiş miydi? Ne kadar rol keserse kessin, herkes onun ne mal olduğunu biliyor, iki yüzünün nedenini anlıyordu. Koyda minik balıklardan oluşan bir sürü havaya sıçradı. Gümüşü pulları parıldadı. Çevrelerini kuşatan büyük balıklara yem olmamak için can havliyle suyun yüzeyine sıçrıyorlardı. Kulübedeki insanlar bu kovalamaca boyunca minik balıkların çıkardığı fışırtıyı, onları avlayan büyük balıkların suya dalarken çıkardıkları şapırtıyı duydular. Körfezden yükselen nemli hava tuzlu damlacıklar halinde fundalıkların, kaktüslerin, ağaçlıkların üzerine kondu. Gece fareleri toprakta minik, telaşlı adımlarla geziniyor, baykuşlar sessizce onları avlıyordu. Gözlerinin üzerinde altın sarısı benekleri olan sıska siyah köpek Kino'nun kapısına gelip içeri baktı. Kino'nun kendisine baktığını görünce delicesine kuyruk sallamaya başladı. Kino bakışlarını öte yana çevirince hemen sakinleşti. Kulübenin eşiğini geçmeden sonsuz bir merakla onun çömlekteki fasulyeleri mideye indirişini, mısır ekmeğiyle çömleğin dibini sıyırıp hepsinin üstüne de purgiye içişini izledi.